Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
95.0 Hukuk Güvenliği programından Açık Radyo'dan herkese merhaba. Aynur Tuncay ve Bahri Bayram Belen'le hazırladığımız programın bugün nöbetçi programcısı benim. Tabii 3 tane avukat haftalık düzenli program hazırlayınca ister istemez her hafta bir veya iki kişi eksilebiliyoruz. Tabii ki Türkiye'deki hukuk gündeminin yoğunluğu. Aynı zamanda ama yine bağlanmaya çalışacaklar. Bahri Bayram Belen cezaevi önünde olması lazım. Bir müvekkilini karşılamak için bekliyordu. Aynı hanım da zannedersem bir duruşması sebebiyle henüz bağlanamadı. Ama onlar bağlandığında yine programı yapımcıları 3 kişi olarak devam etmeye çalışacağız. Tabii ki bu arada bu ayın sonundaki programda ya da ayın ilk haftasına denk gelen programlarda geçmiş ayın yani şimdi Temmuz ayının hukuk gündemi başlıklarını en azından belki ilk kez hukuk güvenliği programını dinleyenler için hatırlatmış olalım. Ayın gündemini özetlediğimiz, derlediğimiz bir program olacak. Tabii ki bu programlarında da hukuk gündeminin çokça ve sıkça Türkiye'de konuşulduğunu düşünürsek her zamanki gibi geçtiğimiz aydan daha yoğun bir gündemle yine karşı karşıyayız. Zannedersem artık bu programımızın ayın sonunda yaptığımız programımızın bir şekilde jingle'ı diyebiliriz. Gerçekten de bu ayda geçtiğimiz aylardan daha yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Tabii bu kadar yoğun vurgusu yaptıktan sonra hemen ben hızlıca gündeme geçeyim, yetiştirebildiklerimi en azından Açık Radyo dinleyicileriyle paylaşmaya başlayayım. Bunlardan tabii ki bizim de her zaman en yakından takip etmeye çalıştığımız meselelerden bir tanesi en sıcak olanı Anayasa Mahkemesi kararları oldu. En sıcak gündemde Açık Radyo dinleyicileri de muhakkak takip etmişlerdir. Can Atalay kararı geldi Anayasa Mahkemesi'nden. Anayasa Mahkemesi aslında uzun süredir beklettiği bir karardı bu. Biz de merakla bekliyorduk. Tabii ki yine Demirtaş gibi, Kavala gibi kararlarını da beklediğini söyleyelim. Yeni başkan değiştiğinde acaba özellikle bir yumuşama, bir çatışma veya iktidarın hoşuna gitmeyecek kararların altına imza atmama gibi bir şey mi var, tutum mu oluştu? Ya da biraz daha sessiz bir dönem geçirilmeye çalışılıyor diye kulislerde haberler olduğunu da sizlere aktarmıştık. Kulis derken tabii ki hukuk ve hukuk güvenliğinin konuşulduğu programlarda belki kulis kavramı çok yakışmıyor olmayabilir ama gerçekten de artık hukuk alanında da bir kulis olduğunu, siyaset olduğunu, gruplar olduğunu daha önceki yapmış olduğumuz programlarda da defalarca anlattık. Olmaması gereken bir şey ama artık her türlü seçimde, her türlü yüksek mahkeme seçimlerinde ve hukuk kurumlarında şu gruptan şu kişiler şeklinde haberlere rastlıyoruz. İşte Can Atalay kararı geldi dün Anayasa Mahkemesi'nden. Can Atalay'a ilişkin olarak Türkiye İşçi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halktan İşçilik ve Dem Parti başvuruları vardı. Bu başvuruları birleştirerek incelemiş Anayasa Mahkemesi kararı. 4 tane karşı oy görüyoruz toplam 10 oyla. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Atalay'la ilgili hak ihlali kararını uygulamamasının hukuki değerden yoksun olduğuna, Yargıtay kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunmasıyla Atalay'ın milletvekilinin düşmüş sayılamayacağına hükmetti Anayasa Mahkemesi. Yani aslında kısa ve basit olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kararın okunması yok hükmündedir. Dolayısıyla karar verecek de bir durum yoktur dedi. Can Atalay avukatları da kararın özetini şu şekilde net bir şekilde ifade ettiler. Anayasa Mahkemesi ile Can Atalay hala milletvekilidir. Düşürülmesine ilişkin işlem yok hükmündedir. Cezaevinde tutulmasının hiçbir yasal dayanağı yoktur demiştir. Bu karar bu anlama gelmektedir. Bir an önce de Can Atalay'ın serbest bırakılması ve milletvekilliğinin kendisine iade edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Tabii Anayasa Mahkemesi'nde bu karara karşı oy kullanan 4 üye kimdi diye merak edenler için de 4 üyenin de ismini söylemiş olalım. Kadir Özkaya, İrfan Fidan, Muhterem İnce, Yılmaz Akçil. Bu 4 üye ortak bir karşı oy yazarak neden muhalif kaldıklarını belirttiler ilgili kararda. Aslında esasa ilişkin bir itirazları yok. Bunun Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi dahilinde olmadığına dair itirazlar var. Yani milletvekili önemli olan hani işlemin hukuka aykırı olup olmadığı meselesi değil. Aynen ifadelerle alıntılıyorum Anayasa Mahkemesi'nin karşı oy yazısında. Önemli olan işlemin hukuka aykırı olup olmadığı meselesi değil. Önemli olan bizim bu konuyu inceleme yetkimiz olup olmadığıdır şeklinde bir gerekçe sunarak bu karara karşı oy kullandılar. Ama sonuçta ortada bir hak ihlali var ve bunu bir noktada karara bağlanması gerekiyor. Aslında bu 4 muhalif üyenin söylediği çalıştığı bu konu Yargıtay'ın yetkisindedir şeklinde ifadeleri oldu. Tabii bu konuyu önümüzdeki hafta daha ayrıntılı konuşma fırsatımız olacak. Ama bir taraftan da Yargıtay üyelerinin en azından Yargıtay ilgili dairesinin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında yapmış olduğu suç duyurusu vardı. Buna ilişkin de durum nedir? Açıkçası herhangi bir ses seda da yok. Yani bir hukuk krizinin en azından ilk adımında Anayasa Mahkemesi'nin sağduyulu bir yaklaşımla ortada yetkimiz dahilinde bir durum var. Yargıtay'ın vermiş olduğu durum yok hükmündedir. Doğal olarak da yok hükmünde olan kararında mecliste okunması ve bir icrai nitelik taşıması mümkün değildir şeklinde özetleyeceğimiz belki de Temmuz ayının biterken sonundaki en sıcak gündemlerden bir tanesi oldu. Hazır Anayasa Mahkemesi kararlarını konuşmaya başlamışken ve Temmuz ayının hukuk gündemini özetlerken diğer kararlarından da bahsedeyim. Aslında bu ay dikkat çeken Anayasa Mahkemesi kararları var. Olumlu diyeceğimiz en azından hukuk güvenliği açısından ve haklar ve özgürlükler açısından. Bir konuda yine bireysel başvuruyla Anayasa Mahkemesi önüne gelen bir meseleydi. Belki hatırlayanlar olacak, tişörtünde Kürdistan yazısı geçti. Gerekçesi ki zannedersem Bahri abi de bağlandı. Bahri abi.
Pardon sen. Evet Cüneyt'ciğim. Ben de bir
hukuk
güvenliği programcısı olarak şu anda bir cezaevinin kapısında müvekkilimin özgürlüğe nefes alışını beklemekteyim. Yani sanma ki radyoya bağlanamadım ama hukuk güvenliği için mücadelemizden bir şey yok. Yani geri durmak yok. Görev başındayız.
Şöyle dinleyicilerimizle paylaştık zaten. Mümkün olduğu kadar bu tür özgürlük alanları buluşması konuları ve başlıkları fazla olsun diyelim.
Evet.
Ya da hiç olmasın diyelim. Yani insanlar hak ve özgürlüklerinden herhangi bir şekilde susuz olmalarına rağmen yoksun bırakılmasınlar. Ama hoş geldiniz. Tabii ki ilk başta da dinleyicilerimiz de sizin cezaevinde olduğunuzu paylaştık. Belki arada da zaman kalırsa oradaki durum ve cezaevinin önünde beklemek nasıl bir duygu onu da kısaca paylaşırsınız. Tam da
Beklemek çok zor. İçeridekinin çıkmak için yaşadığını düşünmek hakikaten tahayyülü çok zor olan bir duygu. O bakımdan geçenlerde bir başka müvekkilimizle konuşurken söylemiştik. Özgürlükle mahpusluk arasındaki çizgi çok ince. Evet, yani bunu söyleyebilirim.
Çok çok teşekkür ederim. Hemen hızlı şey yapayım. Yine arada o izlenimlerinizi almak isterim. Anayasa Mahkemesi'nin bir diğer ilgi çekici kararı şuydu. Dediğim gibi Açık Radyo dinleyicileri belki hatırlayacaklardır. Kürdistan yazılı bir tişört giymiş olduğu ve üzerinde de Mezopotamya güneşi bulunan bir kişi hakkında Terör örgütün propagandası suçundan dava açılmış. Kişi gözaltına alınmış, tutuklanmış ve sonrasında da terör örgütün propagandası suçundan da mahkum olmuştu. İşte buna ilişkin Anayasa Mahkemesi karar verdi ve burada ifade özgürlüğü hakkın ihlal edildiği tespitini yaptı. Kararda yani aslında temel böyle ilkeler olan, hukuk fakültesinin ilk sınıflarında okutulan o ilkelere tekrar dikkat çekti Anayasa Mahkemesi. Hani söz konusu amblem ve simgenin ne anlama geldiği, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olup olmadığı, şiddete yol açma potansiyelinin bulunmadığı kararda açıklanmamıştır tespitini yaptı Anayasa Mahkemesi. Ayrıca anılan tişörtün giyilmesinin ne şekilde şiddete teşvik ettiği, şiddet ve tehdit yöntemlerini meşru gösterdiği veya övdüğü hiçbir şekilde irdelenmediği gibi somut koşullar dikkate alınarak da belli oranda tehlikeye neden olduğu veya şiddet kullanımını, silahlı direnişi ya da başkaldırıyı doğrudan veya dolaylı teşvik edildiği yönde herhangi bir değerlendirme de yapılmamıştır. Mahkumiyet kararında tespitinde bulundu. Gerçekten bu kadar şey yapılmadan nasıl sadece bir tişörtte geçen bir yazı, bir resim ifadesiyle de kişi en azından özgürlüğünden yoksun bırakılması ya da cezalandırılması mümkün olmuştur. Bu soruyu da bence hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Evet, sonunda Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı var ama bu söylediğimiz süreç belki de 5, 6, 7, 8 senelere yayılan uzun bir süreç olduğunda altını çizmek gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin yine ilginç bir kararı var. Anayasa Mahkemesi bir gazetecinin TRT'nin HTŞ'den yani HTŞ dediğimiz Heyet-ü Tahrir-i Şam, Şam Kurtuluş Heyeti. Buradan HTŞ'den plaket almasını yazan gazetecinin tazminata mahkum edilmesini ifade özgürlüğü ihlali olarak nitelendirdi. Yani burada da ilgili gazeteci TRT'nin burada plaketi almasını haber yapmış ve haber yaptıktan sonra TRT'nin şikayetiyle beraber de tazminata mahkum edilmişti. Bu kararında da yine önemli tespitleri var Anayasa Mahkemesi'nin. Burada şunu söylüyor. Diyor ki şüphesiz ki ülkenin resmi bir yayın kuruluşunun mal varlığının dondurulmasına karar verilen bir örgütten plaket alması güncel kamu yararı ve haber değeri taşıyan bir meseledir. Yani ortada bir TRT var. TRT resmi bir yayın kuruluşu ve ortada bir HTŞ adlı bir dernek, bir kurum, bir topluluk var. Bu heyetin mal varlığı dondurulmuş ve bu TRT'ye plaket veriyor ve buna haber yapan gazeteci ise tazminata mahkum ediliyor. İşte Anayasa Mahkemesi bunun haber değeri olan bir durum olduğunu söylüyor ve haberin gerçek dışı değil, uydurma bilgi değil, keyfi sebepsiz bir saldırı da olmadığının açık ortada olduğu tespitinde bulunuyor Anayasa Mahkemesi. Doğal olarak da bunun dışında haber yapma şeklinin ne olacağını belirlemek de yargı mercilerin görevi değildir diye de bir yani önemli ve özellikle bilgi verme yükümlülüğü, haber alma özgürlüğü açısından da çok önemli bir karar olduğunu söyleyelim. Temmuz ayının aslında en önemli yine ileriye yönelik hukuk gündemini etkileyecek başlıklardan bir tanesi Anayasa Mahkemesi'ne atanacak yeni üyeydi. Hatırlayacaksınız Emin Kuz emekli olmuştu. Kademeli bir bürokrat. Onun yerine de yine kademeli bir bürokratın atanması gerekiyordu. Buradaki kıdem ise en az 20 yıl olma şartı var. Nedense 2 ay beklendi. 2 ay beklenmesi mevzuata da aykırı bir durum. Fakat sessiz sedasız 2 ay boyunca Emin Kuz'un yerine kimse atanmadı. Yine kulislere göre aslında 20 yıl kıdemeye sahip türbanlı bir kadın üye olması gibi bir istek olduğu Cumhurbaşkanı tarafından dile getiriliyordu. Fakat 20 yıl kıdemeye sahip bir kadın bürokrat üye bulunamadığına dair de haberler dolaştı. Tabii ki bu süre uzadıkça yine bu sürenin uzamasının gerekçelerine ilişkin çeşitli haberler dolaşırken daha sonra Metin Kıratlı'nın Emin Kuz yerine atandığı haberi geldi Temmuz ayı sonuna doğru. Metin Kıratlı hakim kökenli bir kişi ve 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığına, 2018'de de İdari İşler Başkanlığına getirilmişti. Kıratlı aynı zamanda YÖK üyesi olarak da görev yapıyordu. Bu atamayla beraber artık Metin Kıratlı yaş haddinden emekliye ayrılacağı 2034 yılına kadar da Anayasa Mahkemesi üyesi olarak görev alacağını da söylemiş olalım. Tabii böylece Metin Kıratlı ile beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne atadığı 10. üye oldu Metin Kıratlı. Kadir Özkaya yine şu anda başkan olan, başkan vekili Basri Bağcı, üyeler Recai Akyel, Yusuf Şevki Akyemez, Yıldız Seferinoğlu, Selahattin Menteş, İrfan Fidan, Yılmaz Akçil, Ömer Çınar doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanan üyeler şu anda. Kenan Yaşar'ı muhterem İnce'nin Rıdvan Güleç'in de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından geldiğini hatırlatmış olalım. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yine iktidar çoğunluğu tarafından. Geldiğimiz durum itibariyle Cumhurbaşkanı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanan yalnızca Hasan Tahsin Gökçen ve Engin Yıldırım kaldı. Tabii ki bu atamaların özellikle merakla beklenen kararlara etkisi ne olacak? Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu Temmuz ayı bütün sıcaklara rağmen, inanılmaz sıcaklara rağmen, bu küresel ısınma ve benzeri şeyde bu sıcaktan etki etmediği tek bir mekan vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bir çalıştı ki sormayın. Öyle böyle değil. Paketler, ondan sonra torba yasalar. Fakat bu tabii ki torba yasaları, teklifler ve diğer alanlarda toplumun hak ve özgürlük açısından memnun eden ya da eşitlik, adalet gibi kavramları bir adım daha yaklaştıran torba yasalar değildi. Bunların en çok tepki çekenlerinden bir tanesi sokak hayvanları koruma yasa teklifiydi. Bu yasa teklifi bütün muhalefete rağmen, bütün tepkilere rağmen, kamuoyunda katliam yasası olarak dillendirilmesine rağmen, gerekçeleri sunularak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Yine bir diğer 9. yargı paketi ise kadınların soyadını kullanamaması, bekarlık soyadını kullanamaması meselesiyle ve daha sonra etki ajanlığı kavramlarıyla gündeme gelmişti. Etki ajanlığının paket içerisinden çıkarıldığını, soyadı kullanma hakkının da bir sonraki çalışma dönemi içerisinde genel kurulda değerlendirilmek üzere şimdilik askıya alındığı haberleriyle beraber bir sonraki çalışma dönemine kaldı. Yine kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geldi. Vergi kanunları ile yine bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklif de meclis gündemine geldi ve yasalaştı. Tabii ki bu bazı kanunlar dediğinde takip etmek çok zor oluyor. Çünkü bazen 20-30 tane ayrı kanunu ilgilendiren değişikliklerden bahsediyoruz ve hepsinin ayrı ayrı incelenmesi, tespit edilmesi, neyin nasıl değiştiğine dair de bir açıklama yapması bir o kadar zor oluyor. Bunun da aynı zamanda da idarenin eylemsel bütünlüğü açısından da ciddi zararları olduğunu söylemiş olalım. Temmuz ayı aynı zamanda da birçok kamuoyunu ilgilendiren davanın görüldüğü bir ay oldu. Uzun süredir bekleniyordu duruşmasının yapılması. İddianamesini hazırlarken birçok savcı dosyadan el çektirildi. Kimi savcılar görev yaptığı yerden başka yere uzaklaştırıldı. Çokça kamuoyunun gündemini işgal etti. Konuya ilişkin sağlıklı bir iddianame hazırlanamayacağını ya da konuya ilişkin iktidarın ne kadar müdahale olup olmayacağı meseleleri tartışırken Temmuz ayında Sinan Ateş davasıyla da önemli bir yer iştigal etti. En azından hukuk gündemi. Tabii çoğun açık radyo dinleyicileri de izledi. Çokça haberlerde yer aldı. Fakat ilginç olan bir şey şuydu ki dava içerisinde başka dile getirilen ifadeler de aynı zamanda adliye gündemi açısından, adliye arşiv açısından, hukuk tarihi açısından altı çizilmesi gereken noktaları içeriyordu. Mesela sanıklardan bir kişi vermiş olduğu ifadesinde tek tek Hasan Ferit Gedik gibi, ondan sonra da Ezilenlerin Sosyalist Platformu bürosunun basılması gibi, orada 10 kişinin vurulması gibi olayları gururla ve bir anlamda da kendini meşru bir alana itebilmek ve haklı gösterebilmek için bütün ayrıntılarıyla mahkeme önünde anlattı. Tabii ki sanık, bu Doğukan Cep adlı bu sanığın 35 yıl bu davalardan kesinleşmiş cezası olmasına rağmen 4 yıl boyunca nasıl kaçmayı başardı ve benzeri bütün bu noktalar boşlukta kalan meselelerdi. Bu kişiler, yani en azından şey oldu, daha önce Gültepe'de, şimdi Sinan Ateş cinayetinde aynı kişilerin olması, aynı kişilerin birlikte yer alması tabii ki başka soruları da beraberinde getirdi. Tabii bunu araştırabilecek, soruşturabilecek bir savcı veya bu konuda ilk adım atacak bir girişim olup olmayacağını göreceğiz. Tabii ki yine aynı tartışmalarla da devam edeceğini söyleyelim. Diğer önemli bir dava 15 Temmuz darbe girişimi davasıydı. Bu dava aslında çokça kamuoyunun gündemine gelmeyen ama bir taraftan da çokça kişinin yargılandığı, Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli meselelerden bir tanesi olan darbeyi ilgilendiren bir davadan bahsediyoruz. İşte bu davada 138 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis vermişti mahkeme. Yargıtay bu kararı onadı fakat iki kişi hakkında bozma kararı verdi. Bu bozma kararında ise şöyle bir tespitte bulundu. Kişilerin direkt olarak darbe eylemini bu iki kişinin önceden bilip bilmedikleri, organizasyon ve planlamasında yer alıp almadıkları, etraflıca araştırılmadan darbe organizasyonunda yer aldıklarının tespit edilememesi halinde hangi şekilde darbe suçuna katkı sundukları, bunların suç olup olmadığı, bu unsurların hiçbirisinin nitelikli bir şekilde tespit edilmediği, sadece kişilerin tatilini yarıda keserek geldiği ve bunun da kişilerin darbeye karıştığı ve doğal olarak da darbe içerisinde etkin bir şekilde yer aldıklarının tespiti anlamına gelen mahkeme kararını Yargıtay bu anlamda bozdu ve iki kişi açısından yeniden dosyanın görüleceğinin altını çizmiş olalım. Bir diğer dava kamuoyunda yine bilinen bir dava, Adnan Oktar davası. Bildiğiniz gibi 215 sanıklı bu davada 2022'de karar vermişti İstanbul 30 Ağır Ceza Mahkemesi. Temiz edildi ve 91 sanık yönünden inceleme yaptı Yargıtay 1. Ceza Dairesi. Adnan Oktar'ı suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verilen toplam 8.463 yıl 4 aylık hapis cezası onandı. Adnan Oktar'a çocuğun nitelikli cinsel istismar suçundan verilen hapis cezası ise dava yokluğu gerekçesiyle bozulduğunu söylemiş olalım. Diğer önemli bir yine dava ise bizim de yakından takip etmeye çalıştığımız davalardan bir tanesi Şen Yaşarlar davasıydı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması yapıldı Temmuz ayında. savcılık mütalaa için süre ve sanıkların tutuk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ve duruşma sona erdi, tutukluk halinin devamına karar verildi. Burada tabii Fadıl Şenyaşar'ın tutukluluk süresinin 6 yılı aştığını altını çizelim. Bir sonraki duruşma 18 Ekim 2024'te yine Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Diğer bir dava ise yine Temmuz ayında Furkan Apartmanı davasıydı. Hatırlayacaksınız 6 Şubat depremlerinde Antep Nizip'te yıkılan ve 51 insanımızın hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davası bu. İşte bu davanın karar duruşması görüldü. Binanın müteahhitleri firari hala yakalanamadı. Binadaki iş yerlerinde bulunan kolonları kestikleri iddia edilen sanıklar da geçtiğimiz celselerde tahliye edilmişti. İşte 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı dosyasında binanın firari müteahhitleri hakkında tefrik kararı verildi. Binanın mühendisi hakkında ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına karar verildi. Ancak tutuklanmadığını söyleyelim. Kolonları kesen iş yeri sahipleri hakkında ise beraat kararı verildi. Yine Temmuz ayının önemli davalarından bir tanesi 1 Mayıs davasıydı. Hatırlayacaksınız 1 Mayıs'a ilişkin Anayasa Mahkemesi kararından sonra Türkiye'nin Muhalefet Partisi'nin de çağrısıyla Taksim Meydanı'na çıkmak üzere insanlar Saraçhane'de toplanmıştı. Fakat Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs tutuklanması, 1 Mayıs toplanmasının engellenmesinin yasaya aykırı olduğunu, hak ihlali oluşturacağını tespit etmiş olmasına rağmen izin verilmedi. Sonrasında ekranlara yansıyan arbede görüntüleri geldi. Ve İçişleri Bakanlığı'nın hemen sonrasında yaptığı açıklama geldi. Tek tek hepsini hesabını soracağız minvalindeki açıklamalar. Ve sonrasında alışılmadık bir şeydi. 2911 yani toplantı ve gösteri yasalarına karşı muhalefet suçlamasıyla çoğunun öğrenci, onlarca insanın sabaha karşı ikametleri belli olmasına rağmen, öğrenci olmalarına rağmen evlerinden sabah baskınlarıyla gözaltına alınıp tutuklandığı bir sürece tanıklık ettik. İşte yapılan ilk duruşmasında da tüm bu sanıklar tahliye edildi. Tabii ki bir diğer önemli davada bu davalar kısmını en azından ilk aramızda onunla beraber bitirelim. Ankara Gar Katliamı davası. Türkiye yakın tarihinin en önemli olaylarından bir tanesi. Büyüklüğü açısından, yarattığı mağduriyet açısından, kaybettiğimiz insanlar açısından en büyük katliamı olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu davada karar verildi. Avukatların, savunmanların ısrarlı bir şekilde insanlığa karşı suç üzerinden yargılama yapılmasına ilişkin talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Bu davada da şunu bir kez daha söyleyelim ki bu kadar Ankara'nın merkezinde, merkezi bir alanında, bir meydanında meydana gelen yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz bir dava ile ilgili de bugüne kadar herhangi bir kamu görevlisinin yargılanmadığının da altını çizmiş olalım ki müdahil avukatları direkt olarak bu davada da kamu görevlilerinin sorumluluğuna işaret eden önemli delilleri de mahkemeye sunmuştu. Bahri abi hala acaba sesim geliyor mu? Programda mısın?
Evet, dinliyorum. Bu çevreden gelen gürültüler oraya yansımasın diye herhalde bir müzik arası vereceksiniz, değil mi?
Evet. Şimdi bir müzik arasına gidelim Bahar abi. Tam da hani hepimizde büyük bir boşluk yaratan yani kaybı sanki böyle kimi insanlar var ki sürekli yaşayacakmış diye düşündüğümüz ve yokluğu da bir anda böyle bir sanki bir devrin kapanışı gibi gelen çok derin bir boşluğa düşüren bir kayıp. Hayatımızın her anında var olan bir tiyatro sanatçısı Genco Erkan. Kendisini hem saygıyla, özlemle anmış olalım. Devri daim olsun. Ve şimdi onun için 1988 yılından bir grup yorum albümünden, Haziran'da Ölmek Zor albümü, Nazım Hikmet şiiriyle, Hoşça Kalın dostlarıyla Genco Erkan'a selam gönderelim. 95.0 Açık Radyo Hukuk Güvenliği programından tekrar merhaba. Programın ikinci bölümündeyiz. Temmuz ayı hukuk gündemini özetlemeye devam ediyoruz elimizden geldiği kadarıyla ve tabii ki yetiştirebildiğimiz kadarıyla. İkinci bölümde, ilk bölümde Bahri Bayram Belen cezaevi önünden bağlandığını ve müvekkilini beklediğini söylemişti. Tam da müzik arasında da müvekkili cezaevinden çıktığından dolayı ikinci bölümde biz de beraber değil. Bir sonraki tabii ki programımızda da bu özellikle avukatların gündelik hayatında karşılaştığı cezaevi önünde beklemek, ondan sonra diğer işin teknik hukuk kısmı dışındaki insani ve manevi yönlerini de ayrıca tabii ki konuşmak isteriz. Zannedersem önemli bir program olacaktır. Şimdi ikinci bölüme gelirken davaları konuştuk, Anayasa Mahkeme kararlarını konuştuk. Ya ilginç bir olay yaşanıyor. Temmuz ayında başladı, hala devam ediyor. Halay çeken insanları söyledikleri Kürtçe türküler ve orada yapmış oldukları işaretler ya da sloganlar gibi şeyler gerekçe gösterilerek insanlar gözaltına alınıyor. Kimi tutuklanıyor, kimi serbest bırakılıyor ve aslında olayın da sosyal medyadaki bir anlamda hedef göstermekte de başladığını söyleyelim. Daha önceki programlarımızda işaret etmiştik, adliyenin şu şekilde çalışma gibi bir pratiği yavaş yavaş oluşmaya başlıyor ve çok tehlikeli bir gidişat. Önceden bir görüntü sosyal medyada paylaşılıyor ve tepkiler oluşmaya başlayınca tepkiyi dindirmek için yapılacak ilk adım ilgili kişileri gözaltına almak oluyor. Ve bu bir anlamda özellikle hukuk, güvenliği, adalet gibi kavramların ciddi zarar görmesine de sebep olduğunun altını çizelim. Ama herhalde geçmişe bakıp sene sonundaki bir almanakta ya da yıllar sonra baktığımızda ya bu nasıl olabilir diyeceğimiz konulardan bir tanesi Kürtçe halaylara gözaltılar ve tutuklamalar. Buna ilişkin de bir protesto yayılmaya başladı. Orada da insanlar halay çekiyorlar. Halay çektikçe de yeniden olaylar, gözaltılar yaşanıyor. İşte bugünün sıcak bir haberi, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde halay çekip slogan attığı ileri sürülen, yani ileri sürülendi, aynen haber bu şekilde geçiyor. İleri sürülen 5 kişi düzenlenen operasyonla, operasyon da düzenlenmesi, gözaltına alınmış. 2 kişi ise aranıyor. Yani halay başı hala yakalanamamış diyebiliriz herhalde. Fakat bu kadar önemli hukuk gündemlerin konuşulduğu bir alanda da bu meselenin de yeniden hukukun gündemine girmiş olması, adli bir konu olması da gerçekten ilginç ve trajikomik olduğunu da söylemiş olalım. İlginç bir haber var. Muhtemelen gözden kaçmış olabilir fakat Ceza İnfaz Sistemi Sivil Toplum Derneği diye bir dernek var. Bu dernek yaşanan hak ihlallerini 2006 yılından bugüne kadar düzenli raporluyor ve cezaevlerini takip eden bir dernek. Bu dernek cezaevlerinde mahpus yoksullaşması var şeklinde bir açıklama yapar, tehlikeye dikkat çekti. Bu yoksullaşma sebebiyle içeride tutuklu, cezaevinde tutuklu ve hükümlü bulunanların mektup ücretleri dolayısıyla iletişimlerinin koptuğu, yazışamadığı, telefon kartı alamadıkları üzerine ciddi şikayetler aldığını, yani bu sebeple de insanların yakınlarıyla görüşemediğini belirtiyorlar. Zaten iletişim araçları çok sınırlıyken şimdi bir de ekonomik sebeplerle dış dünyaya iletişimlerinin kopmasının çok önemli bir sorun olduğunun da altını çiziyorlar. Raporda ilginç veriler var ve başka tespitler de var. Yani Türkiye'de şu anda 403 hapishane olduğu vurgulanıyor. Bu 403 hapishane 295.328 kapasiteli. Fakat şu andaki son çıkan yasa değişiklikleri tabii ki adliyenin bütün bu alanlara, sosyal medyada dolaşan alanlara tutuklama gözaltı müessesiyle dahil olması ve alana ilişkin olarak bir özgürlüğünden yoksun bırakma pratiğin her geçen gün artması sebebiyle bugün 295.328 kapasiteli cezaevinde 342.529 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu belirtiliyor. Yani bir kapasite fazlası sorunu olduğu gözüküyor. Tabii ki bu yeni hapishaneler inşa etme değil ki bir sürü yeni hapishane projesi de zaten Adalet Bakanlığı sitelerinden ilan ediliyor, duyurusu yapılıyor. Tam tersine aslında tutuklu ve hükümlü sayısının düşürülmesi gerekiyor. Buna ilişkin bir adalet politikasının oluşması gerekiyor. Tabii bu sorunun dışında raporda şöyle bir şeyin altı çiziliyor. En temel sorunlardan bir tanesinin yaz aylarıyla birlikte cezaevlerinde artan sıcaklık olduğu söyleniyor. Cezaevlerinde binalar yapılırken hava durumu, bölgenin sıcaklığı ya da soğukluğu dikkate alınmadığını, sıcağa karşı herhangi bir çalışmanın mevcut olmadığını, örneğin Diyarbakır, Urfa, Denizli gibi hapishanelerde merkeze havalandırma sistemlerinin herhangi bir önlem olmaması tutuklu hükümler için çok ciddi sorun yarattığını, cezaevlerinde klimanın mevcut olmadığını, satılmadığını zaten, en fazla havalandırma için vantilatör kullanılabildiğini, fakat vantilatörün de kişilerin kendisinin satın almak zorunda olduğu ve aynı zamanda da kullanılan elektriği ödemek yükümlülüğü bulunduğunun altını çiziyorlar. Bu sefer gelir düzeyi belli bir sınırın üzerinde olan tutuklu hükümler için çok ciddi bu elektrik faturaları, ondan sonra diğer uygulanan şeylerin ciddi bir yaşamsal zorluk oluşturduğunu, iletişim açısından da işte biraz önce söylediğimiz gibi telefon kartı gibi diğer alanların ciddi bir hak ihlaline sebep olduğunu altını çiziyor. Yani yoksullaşma cezaevlerinde belki çok haberimiz olmasa da derneğin hazırlamış olduğu bu raporda derneğin Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği'nin hazırlamış olduğu bu raporda görülüyor. Tabii cezaevlerinde böyle bir yoksullaşma ve yoksullaşmanın beraberinde getirdiği iletişim, yaşamsal ve benzeri şey alanındaki sorunlarla beraber de Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç uzunca süredir üzerinde çalışılan bir projeyi tekrar Adalet Bakanlığı web sitesinden duyurusunu yaptı. Daha önce pilot olarak uygulandığı cezaevlerinden bahsedilmişti ama geri dönüşümlerini bir türlü izleyemedik. Ona ilişkin raporlar paylaşılmadı. Bu da akıllı teknolojilerin ceza infaz kurumlarına entegrasyonu projesi. Bu proje tutuklu yakınları tarafından ya da olayı yakından izleyen İnsan Hakları Derneği, diğer dernekler tarafından da ciddi endişeler barındırdığı ifade ediliyor. Bu projeyle e-doktor, e-mektup, e-sayım, e-dilekçe gibi birçok uygulama yapılabilecek. Yani kişiler artık gardiyanla iletişim kurma ve benzeri alanı değil, tam tersine sesli yanıt sistemleriyle, kameralı yanıt sistemleriyle dilekçesini, ondan sonra doktoru, yani doktora da çıkmak değil, yine kameralı sistemler üzerinden doktora erişim gibi alanlar olacağı ifade ediliyor. Bunu da yakından izlemeye devam edeceğiz. Ama projenin diğer tarafında da yine elektronik olarak aileleriyle de, yani görüntülü konuşma imkanının olacağı da belirtiliyor. Ama tabii ki her şeyin bir faturaya yüklendiği ve içerideki tutuklu hükümlere fatura edildiği bir yerde de bunun faturasının ne olacağını ve aynı zamanda da nasıl bir denetim konusu olacağını yakından izlemek gerekiyor. Ama en temel eleştirilerden bir tanesinin tecrit anlamında önemli sorunlar yaratacağını Bir yandan da içerideki tutuklu ve hükümlülerin neredeyse hiçbir insanla artık karşı karşıya kalamayacağını, çünkü doktora giderken kamera üzerinden, dilekçe verirken kamera ve sesli yanıt sistemi üzerinden, mahkemeye giderken SEPBİS üzerinden ve doğal olarak da sürekli bir dört duvar arasında sıkışıp kaldıkları tecrit sorunuyla karşı karşıya kaldıkları ve sonrasında da ciddi onarılmaz telafisi güç durumlarla karşılaşma imkanının oluşacağını en azından olayı yakından takip eden uzmanlar paylaşıyor. İlginç bir talep vardı, dava talebi. İsrail'e Ankara'da dava açılması talebinde bulundu bir vatandaş. CİMER'den Adalet Bakanlığı'na bunun için başvurdu. İsrail'in savaş suçu işlediği iddiası ile yargılanmasını istedi. Adalet Bakanlığı bu başvuruya cevap vermedi. Bu sefer vatandaş da cevap verilmemesini idare mahkemeye taşıdı. Mahkemede fonksiyonel anlamda yargı niteliği taşıması nedeniyle idareye dava, idari davaya konu olacak bir idari işlem olmadığını, anılan işlemin esasen incelenmesine hukuki olanak bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Yani özetle vatandaşın İsrail'e Ankara'da dava açılması talebine ret geldi. Yine bir erişim engeli haberiydi Temmuz ayında. Yine çokça var ama bizim öne çıkardığımız başlıklardan bir tanesi meşhur okuma ve yazma platformu Wattpad'e herhalde, yani tabii teyit ettiğimiz bir bilgi değil ama dünyada ilk erişim engeli getiren ülke olduk. Tabii bunun çocukları zararlı içeriklerden korumak mı, kamu düzeni korumak için mi, niçin getirildiği belli değildi. Bu erişim engeli talebinin de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldiğinin de altını çizelim. Tabii ki bir diğer yine tepki çeken konulardan bir tanesi de avukatlara getirilen bir bilgi verme yükümlülüğü oldu. Avukatlar başta şüpheli işten bildirimi olmak üzere müvekkilleriyle olan ilişkilerinde elde ettikleri bilgileri idareyle paylaşma yükümlülüğüne alındıkları bir düzenleme bu. MASA bilgi verme yükümlülüğü. Bildiğiniz gibi suç gelirlerin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanun kapsamında hakkında karar olan kişi, alınan kişi, mal varlıkları durdurulan kişi hakkında avukatının da MASA'ya bilgi verme zorunluluğunun olduğuna dair aslında hem avukatlık meslek kuralına aykırı hem de Turin ilkelerine aykırı bir karar alındı. Konuya ilişkin İstanbul Barosu'nun ve Türkiye Barolar Birliği'nin de ciddi eleştirileri olduğunun da altını çizmiş olalım. Tabii diğer açık radyo dinleyicileri merak etmiş midir tam bilmiyorum ama biz uzun süredir unutmuştuk. Merak ediyorduk ama ara ara genelde kendi aramızda konuşurken de biliyorsunuz Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tartışmasıyla gündeme gelmişti. Adı çokça farklı alanlarda da parti başkanlığı veya siyasete atılıp atılmayacağı meseleyle konuşuluyordu. Onun sonrasında da bu sefer bir anlamda Cumhurbaşkanlığı ile var olan tartışmasından sonra başka bir şekilde daha çok iktidar politikalarını destekleyen bir konuma geldiğini gördük. Hatta bir ara iktidarın uzaya çıkma konusundaki aslında iktidar uzaya çıkma demeyelim, uzayla ilgili dile getirdikleri beyanlarına ilişkin uzaya çıkacağız şeklinde bir basamak daha yükselten bir hukukçumuzdu Metin Feyzoğlu. Metin Feyzoğlu bildiğiniz gibi Kıbrıs'ta elçiydi, Büyükelçiydi. Şimdi artık Prag'da büyük elçi olarak yoluna devam ediyor. Bunu da en azından burada sizlerle paylaşmış olalım. Tabii ki şimdi dönüp baktığımızda Temmuz ayında atladığımız, gözden kaçırdığımız muhakkak çokça başlık vardır. Ama bütün geçmiş aylarda olduğu gibi Temmuz ayında da göze çarpan ve her geçen gün artarak büyüyen önemli bir sorun var. Bu sorunun kendisi siyasal alanda sorun olabilecek, siyasal alanda aslında özgürlük ortamı içerisinde tartışılması gereken, sonuca bağlanması gereken bütün konuların tartışılmaya başlanmadan hemen hukuk alanına havale edilmesi sorunu. Siyasal her düzlemin, her noktanın bir hukuk sorununa dönüşmesi ve hukuk sorununa dönüşmesiyle beraber de sorunun siyasal özgürlükler açısından tartışmasında önü kesilmesi. Tabii bunu sağlayacak, engel olacak bir sürü madde de var. Çünkü bir konu, siyasal bir mesele hemen bir dava konusu yapıldığında, adliye koridorlarının bir gündemi haline geldiğinde direkt olarak bir yargılama başlaması demek. Bu yargılamanın da daha sonra haber yapılması, yargılamayla ilgili yorumların yapılmasında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs gibi suçlamasıyla karşılaşması anlamına geliyor. Türkiye'de hukuk gündemi her geçen gün artarak büyüyor. Çünkü aslında Türkiye konuşamadığı neredeyse siyasal meselelerin, siyasal başlıkların çoğunluğunu, yarısından fazlasını ve neredeyse tamamını hukuk gündemine gönderiyor. Ve hukuk gündeminde bu mesela her geçen gün özgürlüğünden yoksun bırakma ya da tartışmanın siyasal arenada özgürce yapabilmesinin önünde bir engele, bir tehdide dönüşüyor. Bununla beraber de bütün siyasal meselelere müdahil olan bir yargı alanının, bir adliye koridorunun ister istemez içerisindeki var olan bütün dengeleri de siyasal alanları artık refere olarak gelişmeye başlıyor. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi gibi yüksek mahkeme seçimlerini düşünün. Bütün bu alanlarda artık adaylar, isimler konuşulduğunda direkt olarak hangi topluluğa, hangi siyasi partiye yakın olduğu ya da Hakim Savcılar Kurulu gibi Türkiye adalet sistemini temelden etkileyebilecek hakimliğin özlük hakları, hakim ve savcıların disiplinler işlemlerini yakından takip edecek ve bu kararları verebilecek en önemli kurumlardan olan kurul üyelerinin parti kontenjanlarına göre seçildiğine dair haberlerle karşılaşıyoruz. Bu artık o kadar yaygın bir hale geliyor ki bu seçimlerde kontenjanlara ilişkin hangi partinin kaç koltuğu olduğu konuşulmaya başlıyor. Doğal olarak da bu bizim hukuk gündemini konuşurken hukuk politik kavramını kullanmadan çeşitli hukuk olaylarına sadece teknik bir noktadan bakabilmemizin adalet ve diğer türlü olayı esasen anlayabilme yetimizi de engelliyor. Tam da Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili vermiş olduğu karar gibi. 4 tane muhalif oy kullanan üyenin söylediği gibi bizim buna yetkimiz yok deyip aslında siyasal alanda bir an önce çözülmesi gereken ve çok ciddi olarak da bir hak ihlallerinin olduğu, bir özgürlüğünden yoksun bırakma gibi bireysel hak ihlallerinin olduğu ya da Hatay'da insanların seçtiği, yani kendisinin temsil edilebilme gibi toplumsal bir hak ve özgürlüğün de yansıması olan bir alanda, teknik hukuk alanında bizim buna yetkimiz yok denerek aslında çözümün kendisi, sorunun kendisi çözümsüz bırakılmaya çalışılıyor. Bu sebeple bir sonraki ayda konuşacağımız her meselenin içerisinde, konuştuğumuz her konu içerisinde, adliye koridoruna yansıyan bütün meselelerde olayın bir tarafında da çözülmeyen siyasal başlıklar olduğunu unutmayalım lütfen. Bugünkü programımızı da yetiştiremediğimiz diğer başlıklarla beraber yine Genco Erkal'ın kapanışıyla, kendi sesinden kapanışıyla bitirelim. Bir sonraki Açık Radyo'nun hukuk güvenliği programında görüşmek dileğiyle. Herkese hoşça kalın.
Finali burada yapalım diyorum. Ne mutlu bana, çok küçük yaşta ben hayattaki yerimi keşfettim. Ve asıl sahne üstünde yaşadığımı fark ettim. Bunun bilincine varınca uzun bir yolculuğa çıkıyorsun. Ömür boyu sürecek bir maraton bu. Bir etap bitiyor, öbürü başlıyor. Hep daha iyisini yapabilirim, daha iyisini yapmalıyım. Önemli olan her zaman alçak gönüllü olmak, dürüst olmak, yapmacıksız, sahici, içten ve tutarlı olmak. Ve her zaman yürekten inanarak işini aşkla, tutkuyla yapmak. Hayata teşekkür ediyorum. Bana bütün verdikleri için.
Hoşça kalın dostlarım benim. Hoşça kalın. Sizi canımda, canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim. Hoşça kalın. Resimdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın. Mendil sallamayın bana, istemez. Gene görüşürüz dostlarım benim. Gene görüşürüz.